بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. محترم kardeşlerim، حذيفة ابن اليمن رضي الله عنه diyor ki كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. diyor ben sahabe-i kiram diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep hayırlı olan şeyleri sorarlardı diyor. Yani mesela ya Resulullah hangi ameli işlersen ben cennete gireceğim. Ya da hangi amel daha Allah yanında daha faziletlidir. Ve buna benzer diyor şeyler sorarlardı diyor. Ben ise diyor ben yani benim başıma da gelebilir diye diyor ben şerli olan şeyleri sorardım. Ya Resulullah Müslümanları bekleyen olaylar nelerdir? Müslümanların başına ne gibi şeyler olabilir? Ne gibi kötülükler, imtihanlar, belalar düşebilir? Ben de diyor bunları sorardım diyor. Niye? مَخَافَةَ اَيُّدْرِكَنِي Yani benim başıma gelmesin. Başıma geldiği zaman da nasıl davranmayı bileyim diye. Buna binaen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ileriki zamanlarda uku bulacak olan fitnelerden bahsediyordu. Gerek sahabe-i kirama ve özelde de Huzeyfe radıyallahu anhu'ya bahsediyordu. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sır tutan adamı olduğu için münafıkların isimlerini de vermişti. Bir takım münafıkların isimlerini vermişti ve kimseye de açıklamıyordu. Sırdı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam verdiği sırdı. Hatta biliyorsunuz Ömer radıyallahu anh'ın kıssasını o kadar hassas ki cennetle müjdelenmesine rağmen Huzeyfe'ye gitmiş Allah için demiş söyle benim de adım var mıdır bu münafıklar arasında. İşte Huzeyfe radıyallahu anh'u yani böyle şeyleri soruyordu ki niye? Çünkü Müslümanların başlarına gelecek olan kötülükler de olacak. Kötülüklerde nasıl insan davranması gerekiyor bunu bilmediği zaman sapıtabilir, yanlışa düşebilir. Hatta Ömer radıyallahu anh'ın da bir sözü var. Diyor ki لَتُنْ قَدَنَّ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً اِذَا نَشَأَ فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةِ Eğer İslam'da diyor cahiliye tanımayan insanlar türerse diyor İslam'ın halkaları teker teker kopmaya başlar diyor. Cahiliyeyi tanımayan insanlar türerse Müslümanlar arasında İslam halkaları kopar. Bu ne demek? Şimdi dikkat ettiyseniz kardeşler cahiliyeden gelen ve hatta küfürden gelen bir insan İslam'a sarıldığı zaman çok sağlam bir şekilde sarılıyor. Tabi eğer sapıtacaksa Allah nasip etmezse ileride sapıtabiliyor. Fakat genel anlamda mesela komünizmden gelen, Hristiyanlıktan gelen böyle aşırı küfürden gelen Müslüman olan insanlar var. Dinlerine baktığınız zaman çok sağlam bir şekilde dinlerine sahip çıkıyorlar. Ve tabi bid'at fırkalarından gelen adamlar var. Adam eskiden sofiydi mesela Allah'a şirk koşuyordu. Sonra Allah-u Teala tevhidi nasip etti. Ve da hariciydi, ve da mürceiydi, ve da akılcıydı. Mesela sünneti reddeden tiplerdendi, mutezilidi. Daha sonra Allah-u Teala ehli sünnet menhecini nasip etti. Ehli sünnet menhecine çok sıkı sıkı ne yapar? Sarılır. İslam'ın kıymetini çok iyi anlar. Niye? Çünkü dalalet geçirmiş. Ve da adam cahiliyeden gelmişse, kendisini cahiliyede doğramış, uyuşturucu içmiş, zina yapmış, içki içmiş, adam öldürmüş, her türlü kötülüğü yapmış. Ama en son ne yapıyor? Bu hayattan iyice bakıyor, usanıyor. Allah-u Teala bir çıkış kapısı veriyor. İslam'a girince ve da tevbe edince İslam'a sıkı sıkıya ne yapıyor? Bağlanıyor. Niye? Çünkü artık İslam'ın kıymetini anlıyor. Ama İslam'ın kıymetini anlamayan, bilmeyen bir insan ve de İslam'da türemiş bakıyorsunuz belki çocuk yani çok güzel bir Müslüman ailede yetişiyor. Babası güzel bir abittir, hatta belki alimdir, annesi çok salihe bir kadındır, kardeşleri güzel kardeşlerdir fakat çocuk bakıyorsunuz asi çıkıyor. Ve kötülük peşinde koşturuyor yani cahiliyeyi çok ideal görüyor. Halbuki o kadar uyarılmış, o kadar anlatılmış önünde, sabah akşam anlatılmış. Ama ona rağmen yine Avrupa hayatı ona çok cazip geliyor. Kızlarla çıkmak, işte belki bazı haramları işlemek ona çok cazip geliyor. Niye? Çünkü tatmamış, bilmiyor. Cahiliyenin ne kadar pis, kötü bir şey olduğunu bilmediği için ne yapıyor? İslam'ın kıymetini anlayamıyor ve sapıtabiliyor. Evet, yani bu insanı saptıracak bazı hasletler var, bazı fırkalar var. Kişide eğer ki ilim yoksa, takvada yoksa, Allah'la olan bağlantısı sağlam değilse gerekirse o fırkalardan birine de girebilir, sapıtabilir ve insanın kalbi biliyorsunuz Allah-u Teala'nın iki parmağı arasındadır. Allah'ın bütün insanların kalpleri Allah-u Teala'nın iki parmağı arasındadır. Yukallibuhuma keyfe yaşa diyor aleyhissalatü vesselam. İstediği gibi çevirir diyor. Zaten kalbe kalp denmesinin sebebi de budur. Kalp kalebeden geliyor. Kalebe döndürdü, çevrildi, takla attı anlamına geliyor. Dolayısıyla kalpler de hani örnek verin belki adam ehli sünnettendir. Bir müddet sonra mürciye olmuş. Veya mürciedir, ehli sünnet olmuş. Ve ehli sünnettedir bakıyorsunuz harici olmuş. Veya haricidir, ehli sünnet olmuş. Adam sofidir, ehli sünnete geliyor. Ve hatta ehli sünnetteyken mutezili oluyor. Kalpler değişebiliyor. Ve hatta dinini terk ediyor. Allah korusun mürted oluyor. Mürted olan insanları gördünüz, duydunuz, biliyorsunuz. Allah bizi korusun. Kalpler Allah'ın elindedir. Ve şeytan sürekli Müslümanları özellikle Müslümanlarla çok uğraşıyor. Kafirlerle artık uğraşmayı bırakmış. Nasıl olsa zaten saptırdığı kişi artık askeri olmuş. Şeytanlaşmış artık. Hatta şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri bile insanoğlu yapmaya başlıyor. İnsanları saptırmak için. Onlarla fazla uğraşacak bir şey kalmamış artık. Onun bütün hedefi nedir? Müslümanlar. Ve özelde de en böyle ileri gelen Müslümanlar. Yani özellikle de cihad gibi bir ameli de kendisinde toplamışlarsa Müslümanlar onları saptırma noktasında çok fazla çalışır. Çok fazla askerlerini gönderir. Gerek şeytani askerlerini gerek insi, insan askerlerini her taraftan ne yapar? Musallat eder. Dolayısıyla bizim savaşımız kardeşler sadece insan olan kafirlerle değil. Nizam ve avanesi, Rusya, Amerika, işte PKK, mürtetler, kafirler değil. Bir de şeytani olan cinler, bir de bunlar da ayrıyeten birçok mücahide böyle musallat oluyorlar. Hatta bazı kardeşlerimiz biliyorsunuz hastalanıyorlar, sıkıntılar çekiyorlar, cihadı bırakanlar, eşini bırakan yani neler neler oluyor. Dolayısıyla biz büyük bir savaş içindeyiz. Şeytan bizim peşimizi bırakmaz. Ve İbnül Kayyim Rahimahullah'ın dediği gibi şeytan ya ifrat veya da tefrit tarafına çeker çünkü ikisi de dalalet. Hangisine de diyor çekerse diyor zaten ondan sonra da umursamaz yani. Niye? Çünkü hedefine ulaşmış. Yani mesela saptırmak istediği çok noktalar var. Noktalardan bir tanesi ya insanı mürcie yapar, ircaya çeker ya da hariciliğe çeker. Çünkü iki ucu da nedir? Kötüdür yani bu iki şey. İkisi de saptırıcıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah'ın dümdüz sıratı vardır. O sıratın başında da Rabbul Alemin var Celle Celaluhu. Bu yolu bize çizmiş, hedefi belirlemiş. Bir tek yol var Allah'ın rızasını götüren, cennete götüren. Bir de tali yollar var, başka yollar var. Ve her bir yolun başında da bir şeytan oturmuş diyor. Onun başında bir şeytan var. Bu yolun başında ya cinni bir şeytan vardır ya da insi bir şeytan vardır. İnsanlardan yani. O başında var ve milleti ne yapıyor? Dalalete çağırıyor. Ve kim de icabet ederse de acımadan da ona tekmeyi vuruyor. Çünkü o yolun sonu da cehennemdir. Cehenneme de fırlatıyor. Onun umurunda değil. O sadece kendi menfaatine bakar. Dolayısıyla şeytan ne yapar? İki tarafa da çekmeye çalışır. Benim bugün kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım mesele haricilik fitnesi kardeşler. Haricilik fitnesi bu biliyorsunuz. Bu fitne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde sadece biraz alametlerini gösterdi ama özellikle Osman radıyallahu anhu döneminde yavaş yavaş güçlenmeye başladı. Hazreti Ali döneminde de hakem olayından sonra iyice ortaya çıktı ve ondan sonra yani günümüze kadar geldi. Tarih boyunca tabii haricilerin kuvvetleri oldu, devletleri oldu. Yani adamları oldu, davetçileri oldu, elemanları oldu, faaliyetleri oldu. Günümüzde de tabii güçlendiler, yükseldiler, sonra çöküşe geçtiler ve kıyamete kadar da devam edecek. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor yani diyor ki onlardan kıyamet kopana kadar diyor bir boynuz çıktıkça diyor o boynuz kırılacak diyor ta kıyamet kopana kadar. Demek ki boynuzları ne yapacak? Her seferinde uzayacak ve fikir olarak kalacak. Yani eleman olarak belki bazı elemanları ölecek, dağılacaklar, tefrikaya düşecekler, yok olacaklar. Fakat başka elemanlar, başka çünkü şeytan boş durmaz. Mürciye de böyle, mürciye de böyle devam edecek. Biliyorsunuz İslam ümmeti hadiste de sabittir 73 fırkaya bölünecek ve de bölündü. Bunların bir tanesi cennettedir, diğer geri kalanlar da cehennemdedir. İslam ümmeti de fırkalara bölündüler. Bu fırkalardan bir tanesi de harici fırkasıdır. Ve kıyamete kadar sürecek, hatta hadislerden bir tanesi de diyor ve yahrucu fihimu deccal diyor. Deccal onların arasında çıkacak diyor. Onların arasında. Demek ki düşünün, deccal gelene kadar, kıyamet kopana kadar bu fırka yani fikir olarak kalacak. Ama elemanları değişecek ve özellikle de bu son asırda kardeşler biliyorsunuz yani hariciler, yani bu IŞİD normalde aslen daha önce yani bu menheç üzere, bu akide üzere değildi. Daha sonra yani içine yani devlet kurulduktan sonra, ondan önceki bir müddette sonra devleti ilan ettikten sonra hilafeti ilan ettikten sonra içlerine tekfirde çok aşırı olan insanlar girdiler. Bir hayli girdiler. Ajanlar da girdi, tekfirciler de girdi, çürük insanlar da girdi ve ne yaptılar? Bu yapıyı bozdular. İçeriden bozdular ve Allah yolunda cihad eden, düşünün Zerkavi döneminde, yani hatalarıyla beraber ama güzel bir olan cemaat, hatta o zaman El-Kaide'ye de bağlı, çok güzel cihadı yani olan bir cemaat daha sonra ne oldu? Maalesef Müslümanları artık kılıç çeken, Müslümanları öldüren, katleden bir fırkaya dönüştüler. Halen daha bu fırka biliyorsunuz yani sadece burada değil, dünyanın birçok yerinde cihad bölgelerinde Müslüman kanı döktüler. Çok değerli mücahitler bunların eliyle ne oldu? Şehit oldular. Ve halen de daha devam ediyor. Afganistan'da da devam ediyorlar. Libya'da takriben bittiler. Libya'da da Müslüman kanı döktüler. Yemen'de de Müslüman kanı döktüler. Irak'ta da çok Müslüman kanı döktüler. Burada da çok Müslüman kanı döktüler. Halen de daha döküyorlar. Ve gittikçe de biliyorsunuz bayağı bir şeye doğru, yıkılışa doğru gidiyorlar. Hatta bunu kendileri yani kendileri bile itiraf ediyorlar. Yani onlardan tevbe edenler, bazı ilim adamları, kadılar diyorlar ki yani bizim yaptığımız bu kötü amellerden dolayı bizim devletimiz, bizim işte kuvvetimiz yok oldu. Artık eskiden askerlerimiz küfrün önünde böyle çok yani güzel bir şekilde savaşırken şu anda ise mıntıkalar böyle teker teker düşmeye başladı ve sabredemiyoruz. Bu bizim yani bunu itiraf ediyorlar. İçlerinde vicdan sahibi olanlar, Allah'tan korkanlar bunu itiraf ediyorlar. Yapmış oldukları yanlışları, zulümleri, tekfirdeki aşırı gittikleri şeyler. Tabii ben bunu özellikle kardeşler bunu bahsetmemin sebebi bizim meselemiz sadece IŞİD üzerinde yaptığı kötülükler meselesi değil yani. Bunu zaten dünya, bütün dünya gördü. Müslümanlar yani tanıdılar, gördüler. Fakat bir fikir olarak yani Müslüman dediğim gibi şeytan sürekli iki taifeye de kaydırmaya çalışıyor. Ya mürciye yapacak, o yönüyle onun dinini yok edecek ve hatta eksiltecek, ya da harici yapacak, o yönüyle dinini ya yok edecek ya da eksiltecek. Yani şeytanın uğraşısıdır bu. Dolayısıyla biz mesela şimdi elhamdülillah inşallah biz ehli sünnet vel cemaat akidesi üzereyiz. Fakat bizim garantimiz yok. Biz bu akide üzere devam edecek miyiz? Ölene kadar. Ehl-i sünnet üzere kalacak mıyız yoksa başka bir fırkaya tabi olacak mıyız? Ya da Allah korusun İslam dinini bırakıp hatta başka bir din edecek miyiz Allah korusun? Bilmiyoruz. Hani aleyhissalatü vesselam bile düşünün peygamber olmasına rağmen sürekli ne yapıyordu? Allahümme ya mukallibel kulub tebbit kulubena ala dinik diyordu. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diye aleyhissalatü vesselam sürekli dua diyordu. Dolayısıyla Huzeyfe İbnül Yaman gibi biz de tanıyacağız ki fırkaları, özelliklerini ta ki ehli sünnet ve cemaat fırkasının ne kadar doğru bir fırka olduğunu, Allah-u Teala'nın bizlere ikram ettiği bu akiden ne kadar değerli bir akide olduğunu hem tanıyacağız hem de yanlış fırkaları ve özelliklerini de tanıdıkça eğer bizde böyle hasletler varsa ve de yarın öbür gün bu hasletlere ayağımız kayacak olursa ta ki ne yapalım? Frenleyelim kendimizi, ne yapalım? Tutalım. Yani mesele sadece hariciler meselesi değil. Başka inşallah zamanlarda mürciyeleri de inşallah işleyeceğim. Başka fırkaları da inşallah nasip olursa işleyeceğim. Ta ki şerri tanıyalım ki yani İslam'ın kıymetini bilelim. Sahih akidenin kıymetini bilelim ve bu şeylere düşmeyelim. Kardeşlerim, kısacası tarihi olarak değineyim bu yani haricilerin çıkışına, ondan sonra bazı özelliklerine geçeceğim. Tarihi olarak kardeşler aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kendini göstermiştir haricilik. Biliyorsunuz Zulhuvaysira diye adında birisi var. Bir gün Ali radıyallahu anhu Yemen'den işte zekat falan gönderiyor. Bazı altın parçacıkları gönderiyor aleyhissalatü vesselam'a. Aleyhissalatü vesselam da bu altınları dağıtırken, hani biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam'ın siyaseti vardı. Ganimet olsun, zekat olsun vesaire bazı şeylerden muellefetul kulube verirdi. Muellefetul kulub yeni İslam'a girmiş olan ve hatta İslam'a girmeye ihtimali olan kimselere maddi yönden destekçi olurdu, verirdi. Hani Hunen Savaşı'nda çok ganimetler geldi. Bazı yani kimselere, kabile reislerine 100 deve verdi. Bir daha verdi. Ondan sonra bir tanesine bir vadi dolusu içindeki hayvanlarla verdi. Hatta o zaman Ensar'dan bazıları konuştular. Dediler ki bizim kılıçlarımızdan kanlar daha halen damlarken hani bunlara verdi de bize vermedi. Biz eski adam cihada girdik. Aleyhisselatü Vesselam onlara bir konuşma yapmıştı. Ey Ensar, ben sizin imanınıza güvendim de bazılarının hani kalplerini İslam'a ısındırmak için onlara dünyalık şeyler verdim. Sizin imanınıza da güvendim yani. Siz istemez misiniz insanlar davarlarla, develerle, işte ineklerle dönsünler. Sizler de Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le dönmeyi istemez misiniz? Yani nasip olarak beni mi istersiniz, develeri mi istersiniz? Orada hepsi ağlamaya başladılar. Ya Resulullah, tabii ki biz kısmet olarak seni istiyoruz. Çünkü korkuyorlardı. Mekke fethedildikten sonra belki aleyhissalatü vesselam Medine'ye dönmez. Hepsi hüngür hüngür ağladılar. Sakalları ıslandı. Çünkü aleyhissalatü vesselam'ı nasip olarak alacaklardı Medine'ye. Götüreceklerdi. Aleyhissalatü vesselam'ın böyle özellikleri vardı. İşte bu Ali radıyallahu anh gönderdiği altınları da tuttu bazı kimselere dağıtırken Zulhuveysir'a geldi ve dedi ki edil dedi ya Resulullah dedi vallahi ma uride biha vecihullah dedi. Adil ol ya Resulullah dedi. Adaletli davran dedi. Vallahi bu taksimatınla Allah'ın rızası gözetilmedi dedi. Aleyhissalatü vesselam tabi yüzü değişti çünkü bu çok ağır bir sözdür. Çok büyük bir iftiradır. Bir de bu iftirayı hani normal güvenilir bir Müslümana da yapılmıyor. Kime yapılıyor bu ittiham? Beşeriyetin en hayırlı olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yapılıyor. Bu çok büyük bir hakaretti aslında. Resulullah aleyhisselatü vesselamın yüzü kıpkırmızı oldu ve sana yazıklar olsun dedi. Eğer ben adil olmayacaksam kim adil olacak dedi. Yani beşeriyetten eğer ki ben adil olmazsam kim adil olacak? Ne oluyor size ki diyor gökyüzündekilerin güvendiği kimseye yeryüzündekiler güvenmiyor diyor. Yani Allah bana güveniyor Celle Celaluhu. Melekler bana güveniyorlar. Siz insanlara ne oluyor ki bana güvenmiyorsunuz diyor. Tabi bu Zulhuveysir'a gül sakallı birisi saçı kel ellerini ayaklarını böyle şey yapmış sıvalı şey yapmış dürmüş böyle ayaklarında paçasını, ellerindeki şeyleri Zulhuveysir'a adında birisi. Cahil birisiydi. Hatta o çekip giderken Halid ibn-i Velid ya Resulullah dedi izin ver bu münafığın kafasını vurayım dedi. Ya Halid dedi sen bilmez misin? Bunun neslinden diyor yahrucu min sulbihi unasun dedi tahhiruna salatakum ma'a salatihim ve siyamakum ma'a siyamihim ve qira'atakum ma'a qira'atihim yahrucuna min ed-dini kema yahrucu es-sahmu min er-ramiyati. Sizden birisi diyor namazını bunların namazı yanında, orucunu bunların orucu yanında, Kur'an kıraatını bunların kıraatı yanında çok hafif sayar diyor. Yani böyle ibadetlere düşkün olacak, bunun neslinden öyle insanlar çıkacak ama okun yaydan çıktığı gibi ve hatta avı böyle delip geçtiği gibi çok hızlı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde delip geçtiği zaman üzerinde kan olmaz, o kadar hızlı bir şekilde dinden çıkacaklar diye bahsetti. Hatta başka rivayetlerde de eğer bunlara ulaşacak olursam لَاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَقَتْلَ عَادٍ وَثَمُوت. Yani bunlara ulaşacak olursam Semud ve Ad kavmi nasıl hani bunların kökü kazıldıysa bunlara ben de bu şekilde davranacağım dedi. Ve başka rivayetlerde فَاِنَّ فِي قَتْلِهِمْ اَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ. Onları öldürende de diyor ecir var. Başka rivayetlerde de نِعْمَ مَنْ قَتَلَهُمْ وَنِعْمَ لِمَنْ قَتَلُوهُ. Öldürdükleri kimselere ne mutlu, onları öldüren kimselere ne mutlu. Niye? Çünkü çok şerli insanlar olacaklar diye bahsetti ve gerçekten de Osman radıyallahu anh döneminde bu tip insanlar türediler. Tuttular Osman radıyallahu anh'u tekfir ettiler, işte zulme nispet ettiler, ona karşı kıyama geçtiler ve onu muhasara altında tuttular. Düşünün cennetle müjdelenmiş. En hayırlıydı, ümmetin üçüncü en hayırlı olan kimsesiydi ve onu ne yaptılar? Şehit ettiler. Daha sonra Ali radıyallahu anh döneminde tabi ihtilaflar vuku buldu. Hadiste de geçiyor. يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ İnsanlar ihtilafa düştükleri zaman bunlar ortaya çıkarlar. Ali radıyallahu anh döneminde de biliyorsunuz fitneler oldu. Müslümanlarla savaştılar. Sonra hakem olayı oldu. Müslümanların kanı artık dursun diye Ali radıyallahu anh istedi yani. Evet dedi, hani hakem olsun, savaş dursun. Çünkü iki taraftan yani Muaviye radıyallahu anh tarafından çok Müslüman öldürüldü. Ali radıyallahu anh tarafından çok Müslüman öldürüldü. Hatta rivayetlere göre Hasan dedi ki, ey baba dedi, ben sana demedim mi ayrılmayalım Irak'tan, bu taraflara gelmeyelim demedim mi yani, bu kadar kanlar döküldü. Vallahi bilmiş olsaydım ben buralara gelmezdim. Ve Ali radıyallahu anh ağlamaya başladı. Gerek Cemel olayında gerek Sıffin olayında biliyorsunuz çok Müslüman öldürüldü. Orada hakem olayına razı oldu. İki taraf da hakem olayına razı oldular. Sonra hakem olayları oldu, kargaşa oldu. Velhasıl biliyorsunuz ihtilafi meseleler. Ve orada hariciler ne yaptılar? Onun safındaydılar zaten. Osman'ın katilleri de bir kısmı onun safındaydılar. Ne zaman baktılar ki savaş durdu artık yani hakem olayı, ondan sonra incelenecek meseleler, sıra bize gelecek, biz artık yakalanacağız, öldürüleceğiz diye ne yaptılar? Oradan hemen fırladılar ve dediler ki biz kabul etmiyoruz bu hakem olayını. Hakim olan Allah'tır. İnnel hukmu illa lillah. Maide 44. ayeti söylediler. Ve dediler ki bu hakem olayına iştirak eden bu iki grup da, bu iki grubun insanları da dediler kafir oldular. Bunlar insanları hakem tayin ettiler Allah'ın dininde. Hakim olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hüküm Allah'ındır. Bu hakimler de Allah'ın hükmüyle hükmetmediler. Dolayısıyla kafir oldular. Bunları hakem seçen de razı olan da hepsi kafir oldu diye ne yaptılar? Tekfir ettiler ve ayrıldılar. Ali radıyallahu anh'tan ayrıldılar ve sayıları da binlerdi, binlerceydi. Tabii ilk etapta Müslüman kanı falan dökmediler. Ali radıyallahu anh bunlara çok nasihat ettiği, kendisi bizzat nasihat ettiği, sahabeden gönderdiği yapmayın, etmeyin, ihtilafı çıkarmayın. Ve onlara yani diyordu bakın eğer ki siz şey yapmazsanız, sorun çıkarmazsanız aha işte mescitler, Allah'ın evleri, gelip gidebilirsiniz, namaz kılabilirsiniz, savaşlara katılabilirsiniz, savaşlardan ganimet geldiği zaman sizlere de dağıtılacak, verilecek. Müslümanlara zarar vermediğiniz müddetçe biz size dokunmayacağız diye bu şekilde siyaset güdüyordu. Ama daha sonra biliyorsunuz yavaş yavaş ifsad etmeye başladılar. Müslüman kanı döktüler, hatta kendilerini Nehravan bölgesine çektiler. Orada artık kendilerine bir devlet ilan ettiler. Ondan sonra emir seçtiler ve yani teşekkül yaptılar. Müslümanlardan ayrı olarak ve fesat yaymaya başladılar. Müslümanı öldürüyorlardı, malını alıyorlardı, tekfir ediyorlardı, zarar veriyorlardı. Hatta düşünün yani mescitte yani o kadar edepsiz olunca işte Ali için radıyallahu anhu لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer ki sen şirk koşarsan senin amellerin hepsi yok olacak ve sen husrana uğrayanlardan olacaksın diye böyle yüksek sesle bağırıyorlardı ona. Ondan sonra Ali radıyallahu anh diyordu yani siz sabredin, yani sizin hakkınızda neler olacağını göreceksiniz yani. فَاسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍ Sen sabret. Allah'ın vaadi haktır. Yani aleyhissalatü vesselamın sizlere, sizin hakkınızda bahsettiği hadisler hepsi teker teker cereyan edecek ve siz yok olacaksınız. Çünkü yok olmaya mahkum. Batıl bir fırka. Ne zaman Müslüman kanı dökmeye başladılar, eziyet ettiler. En son Usame radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiği sahabenin oğlu Habbab'ı şehit ettiler. Hatta onu aldılar, yakalayıp götürdüler karısıyla beraber ve karısı da hamileydi. Daha sonra ona dediler ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştın, ondan bize hadis oku dediler. O da aleyhissalatü vesselam'dan fitne ile ilgili hadisleri bahsetti ve çıkacak olan fitnelerden bahsetti. Ve bu fitnelerde işte hani Ali radıyallahu anh dönemindeki olan savaşlarda, sahabe savaşında işte bu gibi fitnelerde oturan ayakta olandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Şeklinde hadisi okuyunca dediler ki sen bizi kast ediyorsun dediler. Ve tuttular onu öldürdüler. Tabii onu öldürmeden önce yolda da giderken adamın bir tanesi hurma gördü yolda ağacın altında, ağzına attı, çiğnemeye başlarken biri dedi ki dur bir dakika ne yapıyorsun dedi. Senin hakkın olmayan bir hurmayı ağzına mı attın? Caiz değil dedi, haram dedi. He ya, hemen onu tükürdü. Estağfurullah azim falan, tövbe istiğfar. Orada çok pişman oldu. Ben nasıl böyle bir hata işledim? Basit bir hurma yani, böyle yerden yerken. Selamun aleyküm. Daha sonra işte Allah'ın takdiri, işte bunlar olacak ya. Bir domuz görüyorlar, tutuyor, bir tanesi domuz öldürüyor. Domuzu öldürdükten sonra kısa bir müddet sonra bir Hristiyan geliyor, diyor ki ya niye benim hayvanımı öldürdünüz? Sen kimsin falan filan konuşurken Hristiyan olduğunu bahsediyor. He, kusura bakma, bu senin mülkün müydü? Sana mı aitti? Kusura bakma, kaç para? Biz yani senin malındır, yani ceza şey yapamayız, zarar veremeyiz. Tutuyorlar, onun parasını ödüyorlar. Acayip bir siyasetleri vardı kardeşler. Halen de böyledir. Yani bakıyorsunuz, dinin en basit olayını çok büyütüyorlar ama dinin en yüksek noktasını Müslüman kanında ise çok rahat ne yapıyorlar? Davranabiliyorlar. Tutuyorlar orada, domuzun parasını ödüyorlar. Daha sonra Habbab'ı şey yaparken, Usame'nin oğlunu, orada işte o hadise binaen tabii ona soruyorlar, sen Ali ve Osman hakkında ne diyorsun? Tekfir ediyor musun? Hayır deyince, bu mürteddi öldürün diyorlar. Ve Fırat Nehri'nin kenarında onu boğazlıyorlar, kesiyorlar. Onu öldürüyorlar, hanımını da öldürüyorlar, bebeği de çıkarıp fırlatıyorlar. Bunlar hepsi mürted diyorlar. Kafir bunlar, haşa, bunların hiçbir şeyleri, ihtiramları yok. Bunu öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Hatta şehit etmeden önce diyor, Allah'tan korkun diyor. Az önce diyor, birisi diyor bir hurma yedi, ondan sonra öbürü uyardı, ağzından attı. Bir domuz öldürdünüz, tuttunuz, parasını ödediniz. Ya bir domuz kadar da mı diyor sahabenin sizin yanınızda kıymeti yok. Kes lan sesini mürted adam, sen çok konuşuyorsun diye orada ne yaptılar? Onu şehit ettiler. Böyle bir mantık taşıyor bunlar kardeşler. Böyle bir siyaset taşıyorlar. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam bunların hakkında, yani bunların yani ifsad edecekleri ve bunların öldürüleceklerini ve öldürmede de ecir olduğunu ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam bahsetti. Ve bu şekilde tabii dediğim gibi da yani, ve Ali radıyallahu anhu bu olayı da duyduktan sonra artık dedi ki yani bardak taştı ve onlara karşı ordu çıkardı. Normalde bir ordu hazırlamıştı, fakat bunu ne yaptı? Bıraktı, onlara yöneldi. Çünkü bunların artık zararı çok büyüyünce bunları artık yani temizleme zamanı geldi dedi ve onlarla savaşmaya çıktı. Hatta savaşmadan önce dediğim gibi hani çok uyarılarda bulunduğu, nasihatler etti. Kendisi de onlarla münakaşa ettiği, ikna etmeye çalıştı. Genel anlamda inat ediyorlardı. Son savaşmadan önce de Abbas'ı radıyallahu anh gönderdi onların arasına. Git bunlara nasihat de, dedi. Gittiği zaman 6000 kişi insan vardı. Hatta içeri girdiği zaman muaskere, yanında sahabe var. Diyorlar ki işte biz girdikten sonra baktık ki bunlar gece vakti falan uyumuyorlar. Nasıl bir ibadet? İşte teheccüd namazı, Kur'an-ı Kerim okuyorlar, işte alınlarında secde izi olmuş, nasır tutmuş, ayakları, şey dizleri falan, ibadetlerine çok düşkünler. Hani diyor ya, sizden biriniz namazını onun namazı yanında basit sayar. Yani ibadete düşkün insanlar. Tabii Abdullah bin Abbas soruyor, niye oluyor size, niye böyle yapıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki işte Ali kafir oldu, çünkü hakem olayını kabul etti, hüküm Allah'a aittir. Maide 44. ayeti okudular. Ve itirazda bulundular. Peki genel anlamda yani itirazlarınız nedir? Bana nokta nokta söyleyin ve ben de size izah edeyim dedi. Dediler ki 3 tane itirazımız var. Birincisi, Ali dediler hakemi kabul etti. İnsanlardan bir hakemi kabul etti. Ve hakim olan Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu noktada büyük bir sorun gördü. İkincisi dedi, niye Ali dedi savaşırken bu fırkalara karşı yani bunların Müslüman gördü de şey yaptı, mallarını almadı. Eğer Müslüman görüyorsa niye savaştı, Müslüman kanı döktü? Eğer bunlar kafirse niye bunların mallarını ganimet olarak almadı? Kastı Talha, Zübeyr, Hazreti Ayşe radıyallahu anh tarafı, bir de daha sonra Muaviye tarafı. Tamam dedi, başka itirazınız nedir? Üçüncüsü de dedi, niye Ali dedi bu hakem olayında onu hilafetten azlettiler, o da kabul etti böyle bir şeyi. Eğer ki o Müslümanlara halife değilse o zaman kafirlerin halifesidir. Şu mantığa bakın, nasıl bir mantık yürütüyorlar. Başka var mıdır dedi, itiraz ettiniz? Yok dediler, bu 3 tanesidir. O zaman teker teker eğer ki bunların cevabını verirsem siz bu dalaletinizden çıkacak mısınız dediler. Dediler ki evet. Tabi ondan önce dedi ki bakın, ben size hayırlı olan insanlardan geliyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yanından geliyorum dedi. Vallahi onlar sizden daha çok Allah'tan korkuyorlar. Sizden daha çok İslam'ı tanıyorlar. Sizden daha çok ilimli insanlardırlar. Ve dikkat ediyorum aranızda yani sahabe falan yok. Aranızda bir alim, bir insan yok yani. Böyle elle tutulacak bir insan yok. Aslında bu bile onların yani yanlış yolda olduğunun bir alametiydi. Yani aralarında yani sahabeden kimsenin olmayışı. Bu da yine günümüzde haricilere baktığımız zaman ellerinde böyle elle tutulacak bir alimleri yok. İtiraf edilen, gerçekten elle tutulacak bir alimleri yok. Çünkü alimleri görüşlerini kabul etmediğimi zaten tekfir ediyorlar, hemen dışlıyorlar. O yüzden alim falan diye etraflarında kimseyi tutamıyorlar. Dedi ki birinci itiraz dediniz ki işte niçin yani bunları Müslüman hükmetti ve savaştı. Eğer ki kafir değilse niye savaştı? Eğer kafirse niye mallarını ganimet almadı? Dedi ki peki siz Ayşe, Ümmül Müminin olan Ayşe radıyallahu anhaya hanginiz kabul eder dedi. Payına yani cari olarak alırsınız dedi. Eğer ki derseniz ki bunlar kafirdiler. Dolayısıyla haşa Ayşe'yi de alırız derseniz haşa kafir olursunuz. Çünkü Ayşe radıyallahu anha Ümmül Müminindir. Yani müminlerin annesidir. Siz kafir derseniz aha Ümmül Müminin Ayşe vardı onların arasında. O zaman burada ne yaptınız? Yani cari olarak alacak olursanız kafir olursunuz. Ama eğer ki hayır Müslüman ise o zaman siz neye binaen yani bunları aldınız? Aralarında Ayşe var yani Ümmül Müminin. Haşa yani siz alacak olsanız cariye diye haşa bu şekilde bakarsanız meseleye kafir olursunuz. Hayır müminlerin annesi değildir. İrtidat etti diyecek olursanız da yine kafir olursunuz. Çünkü Allah-u Teala onu Ümmül Müminin diye ne yapmıştır? Addetmiştir. Tabi cevap vermediler cahil insanlar. Çünkü haricilerde cehalet hakimdir. Bundan çıktın mı dedi. Evet çıktın dediler. İkincisi dedi hakem olayına itiraz ediyorsunuz. Peki Allah-u Teala demiyor mu hani eğer ki karıyla koca arasında sorun çıkacak olursa فَبْعَثُ حَكَمًا مِنْ اَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِيْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Bu erkek tarafından bir hakem gönderin, kadın tarafından bir hakem gönderin. Eğer ki bunlar hayır istiyorlarsa Allah-u Teala aralarını bulacaktır. Size soruyorum dedi. Eğer ki hani bir kadın bud'usunda yani fercinde bu ihtilafta bir hakem yani hakem tayin ediliyorsa sırf bu anlaşmazlık bitsin diye bir karı koca arasındaki anlaşmazlık bitsin diye bir hakem tayin ediliyorsa niçin ümmetin kanlarının dökülmesinde bir hakem tayin edilmesin ki? Eğer bu basit olayda hakem tayin ediliyorsa hatta dediği başka bir meselede hani mesela ihramlı olan bir kimse avlanamaz. Eğer avlanacak olursa Allah-u Teala diyor ki bir hakem seçin diyor o avlandığı şeyin kıymetini takdir etsin ve onun karşılığında kefaret ödesin. Yani onun parasını ödesin. Yani basit bir hayvan bile, bir tavşan bile öldüreceği zaman bir yani hacı bunu bir hakem tayin edecek, kıymetini belirleyecek ve ona göre cezasını kesin, yani ödeyecek. Orada hakem tayin edin demiyor mu? Evet. Peki niye bu basit olayda hakem oluyor da ümmetin kanların durmasında hakem niçin olmuyor? Çıktın mı bu meseleden de dedi, kabul ettiniz mi? Dediler evet kabul ettik. Üçüncü itirazları işte niye Ali radıyallahu anh hilafetten tenezzül etti? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasında anlaşmaya otururken müşriklerle dedi ki yaz Ali işte bu Muhammed Resulullah aleyhissalatü vesselam yani peygamber Muhammed Resulullah'ın işte Kureyşlerle olan bir anlaşmasıdır diye yazdırdığı zaman orada İbni Mes'ud itiraz etti müşriklerden o zaman. İtiraz etti dedi ki eğer ki biz seni Resulullah diye Allah Resulü diye kabul etmiş olsaydık zaten iman ederdik. Seninle savaşmazdık. Biz seninle yani iman etmediğimiz için seninle savaşıyoruz. Böyle olmaz. Yaz Abdullah'ın oğlu Muhammed dedi. Biz seni peygamber kabul etmiyoruz. Aleyhisselatü vesselam da Ali'ye dedi ki sil dedi. Silmem ya Resulullah dedi. O zaman bana göster dedi. Ali radıyallahu anh ona gösteriyor. Aleyhisselatü vesselam okuma yazması yoktu. Resulullah sözünü tuttu parmağıyla ne yaptı? Islattı ve oraya ne yaptı? Kendisi sildi. Burada dedi aleyhissalatü vesselam ismini oradan silmekle Resulullah diye silmekle peki Allah'ın Resulü'nden çıktı mı dedi. Yani peygamberliği bıraktı mı? Yok dediler. O zaman Ali de Müslümanların kanların durması için tamam beni halife olarak tamam addetmeyin yazmayın diye böyle dedi diye halifelikten çıktı mı? Tabi sustular bir şey diyemediler. Peki bundan da çıktık mı? Çıktık. Çıktın. Peki niçin daha halen bu dalaletinizde devam ediyorsunuz? 2000 kişi tevbe ettiler. Dediler ki gerçekten biz yanlış yapmışız. Allah bizi affetsin falan filan. 2000 kişi tevbe ettiler. 4000 kişi yine kabul etmediler, itiraz ettiler. Ve daha sonra tabii bunlar inat edince Ali Radan onlara savaşa gitti. Tabii o savaştan önce de yine uyarılarda bulundu. Çekip gidenler oldu, dağılanlar oldu. 1000 kişi kaldı. Bu 1000 kişi de ölümüne yemin ettiler, savaşa girdiler. Ali Radan bunların savaşında hiç kimseyi bırakmadı. Sadece yani 6-7 kişi ve 8 kişi kurtuldu. Gerisi hepsi öldürüldüler. Ve Ali Radan savaş yani şeyinden de ordusundan da sadece toplam 6-7 kişi şehit oldu. Yani kurtulan harici kadar kişi şehit oldu. Onun safından geri kalan yani hariciler hepsi tükendiler. Daha sonra tabii bu kaçanlar dağıldılar yine hariciliklerini ne yaptılar? Yaydılar. Yani bu şekilde tabii yani şey yaptılar. Ali Radan döneminde böyle bir dönem geçirdiler. Ve sonra yine çoğaldılar. Sonradan da Ali radıyallahu anh'ı da öldürenler de onlardı. İbn-i Mülcim'di. İbn-i Mülcim ne yaptı? Gitti onu şehit etti. Hatta 3 kişi yeminleştiler. Biri Ali radıyallahu anh'ı öldürecekti. Bir tanesi Muaviye radıyallahu anh'ı öldürecekti. Bir tanesi de Amr ibn-i As'ı öldürecekti. Yemin ettiler bunlar dediler. Yani ifsadın haşa başı, mürtetlerin ileri gelenleri ve bunları öldüreceğiz diye yemin ettiler. Ali radıyallahu anh'ı şehit oldu. Amr ibn-i As yaralandı. Muaviye radıyallahu anh da namaza gitmedi. O gün hastaydı. Başka bir imam gönderdi. Tabi onu tanımayınca gitti o yanlışlıkla imamı öldürdüler. Öldürdü o harici. Ve Ali radıyallahu anh sabah namazına giderken ne yaptı? Onların suikastına uğradı. Bu şekilde şehit oldu. Radıyallahu anh düşünün. Ümmetin o zamanki en hayırlı olan insanıydı. Ümmetin düşünün o anda o zaman yaşayan en hayırlı insanı kimdi? Ebu Bekir gitmiş Resulullah'tan sonra Ebu Bekir vefat etmiş radıyallahu anh. Ömer vefat etmiş, Osman radıyallahu anh vefat etmiş. Kim kalmış? Ali radıyallahu anh kalmış dörtüncü. Ve düşünün en hayırlı olan kimseyi ne yaptılar? Şehit ettiler. Ve bu şekilde devam etti geldi yani. Azaldılar, çoğaldılar, zayıfladılar, düştüler. Bunların kardeşler özellikle şu sıfatları vardır. Bunlar ibadetlerde mübalağa yaparlar. Ve salih olarak yani salih insanların halleri vardır bunlarda fakat cahil oldukları için ibadet onlara maalesef o yani yanlış şeylerinde engellemiyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'de geçen hadiste يَحْقِرُ وَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ sizden biriniz namazını onların namazı yanında, orucunu onların orucu yanında hakir görür diyor. Çok basite sayar. O kadar çok ibadete düşkünler. يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَقِيهِمْ Kur'an-ı Kerim'i okurlar fakat boğazlarından aşağı inmez. Bunun manası nedir? Yani fıkh etmezler. Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Fakat biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim şimdi günümüzde mesela Kur'an-ı Kerim'i kafasına göre yorumlayanlar ne yapıyorlar? Sapıtıyorlar. Malciler nasıl sapıttılar? Yani fıkh etmeden Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Sofiler nasıl sapıttılar? Birincisi Kur'an-ı Kerim'in tefsirini pek okumazlar. Şeyh ne anlatırsa kısa olarak onu anlatırlar. İkincisi okuyacak olsalar yani fıkh ederek okumuyorlar maalesef. Şeyh onlara ne anlatıyorsa saptırarak Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. Onlar da bu şekilde alıyorlar. Rabıta dersin diyorlar ki Rabıta bizim delilimiz var. Kur'an'dan sünnetten saptırıyorlar mesela. Yani bunlar yani ilim almadıkları için, sahih bir ilim okumadıklarından dolayı ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim diyor buradan aşağı inmez. Yani Kur'an-ı Kerim'i fıkh etmiyorlar. Nasıl anlaşılması gerekiyor, nasıl amel edilmesi gerekiyor bunu anlamıyorlar. Ehli sünnet vel cemaati diğer fırkalardan ayıran en önemli özelliği nedir? Ehli sünnet vel cemaat Kur'an'ı ve sünneti yani Kur'an'ı anlarken sünnetin tefsiriyle, yani Kur'an'ın tefsiriyle, sünnetin tefsiriyle, sahabenin tefsiriyle o şekilde anlarlar. Yani İslam'ı sahabe-i kiram tabi'in, etba tabi'in gibi almaya çalışırlar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyan ettiği şekilde dini alırlar. Fırkalardan, diğer fırkalardan ayıran özellik budur. Diğer fırkalar ise genelde akıllarını, işte hevalarını şey yapıyorlar, kullanıyorlar ve sapıtıyorlar. O yüzden diyor Kur'an-ı Kerim buradan aşağı inmez yani fıkh etmezler. Evet. Cündüb bin Abdullah el-Beceli diyor ki onların yanına girdiğimiz zaman diyor onlarda diyor aynen arı uğultusu gibi diyor Kur'an'dan böyle şey yaparlardı diyor. Kur'an-ı Kerim'i o kadar okurlardı ki diyor, sanki ağrı uğultusu vardı diyor, o kadar ibadet ederlerdi diyor. Tabi dediğim gibi bu ibadet başlı başına insanı kurtarmaz. Sofilerin de mesela çok ibadetleri var, fakat Sofi'nin ibadeti onu kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Dolayısıyla haricinin de şiddetli ibadeti var normalde. Fakat bu ibadet insanı sapmadan kurtarmaz eğer ki istikamet sahibi olmazsa. Evet, ikincisi din konularındaki cahillikleri diyor. Ve alimlere karşı baş kaldırmaları. Hani Abdullah bin Abbas da gittiği zaman dedi ki vallahi ben size en hayırlı olan insanların yanından çıktım geldim. Yani sahabelerin yanından geldim. Ve dikkat ediyorum ki sizin aranızda yani ne sahabenin ileri gelenleri var ne de bir tane dahi sahabe yok. Aranızda bir alim elle tutulacak ne bir alim var tabiinden ne de sahabeden hiç kimse yok. Niye? Çünkü yani kendileri hevalarına tabi oldukları için etraflarında alim kalmıyor. Ve sapıtmanın yani büyük sebeplerinden bir tanesi de alimlerin peşinden gitme işleridir. Bugün mesela devlet cemaatinin de yani yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi de buydu. Yani etraflarında alim bırakmadılar. Hangi alim önce eğer ki onların biraz övdüyse, biraz onlara güzel baktıysa onu ne yaptılar? Yükselttiler. Ne zaman ya bu noktada hata yapıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye onlara itiraz ettiyse hemen başladılar. Bu zaten mürtettir, bu zaten haindir, bu zaten hasuttur, bu zaten istihbaratla çalışıyor. Bu zaten şöyleydi, böyleydi diye ne yaptılar? Kötülemeye başladılar. O yüzden alim mesela etraflarında alim kimse kalmadı. Evet. İbn Hazm rahimehullah diyor ki Eslaful Havarici kanu Araban diyor. Yani bu haricilerin diyor geçmişi diyor Arabi kimselerdi diyor. Bedevi kimselerdi diyor. Biliyorsunuz bedevi kişide cehalet çok olur. Bir de sert yapısı olur diyor. فَقَرَعُوا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَفَقَّهُ فِي السُنَّةِ الثَّابِتَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Resulullah'tan gelen sabit sünneti tanımadan diyor, Kur'an-ı Kerim'i fıkh etmeden okudular diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken bunu fıkh etmen için yani sahabe nasıl tefsir etmiş değil mi? Tabi'in nasıl tefsir etmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl gelmiş? Bunun fıkhını iyi bilmek lazım. Yoksa insan men fessere el-Kur'ane bi ra'yi fakat kefer diyor aleyhissalatü vesselam. Kim kafasına göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir ederse kafir olur. Dolayısıyla kafasına göre insan Kur'an-ı Kerim'i tefsir edemez. Yani İslam'da bize nasıl tefsir edilmiş? Resulullah nasıl tefsir etmiş? Sahabe-i kiram nasıl tefsir etmişler? Tabi'in nasıl tefsir etmişler? Bu önemli. O yüzden bunlar da diyor Kur'an-ı Kerim'i fıkh etmediler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini de öğrenmediler dedi. Evet. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ Aralarında fakih kimse yoktu. لَا مِنْ أَصْحَابِ İbni Mes'ud وَلَا أَصْحَابِ عُمَرْ وَلَا أَصْحَابِ عَلِي وَلَا أَصْحَابِ عَيْشَ Ne Abdullah bin Mes'ud'un, ne Ömer'in radıyallahu anh'u, ne Ali'nin, ne Ayşe radıyallahu anh'u cemiyen bu büyük sahabelerin diyor, talebelerinden kimse yoktu diyor. Ne onlar vardı ne de onların talebelerinden, yani onlardan ilim almış, sahih ilmi almış olan alimler yoktu diyor. Alim olmayınca da ne olacak? Sapıtacaklar tabii. Evet. Ve hatta kendileri yani bu mesela hariciler Ali radıyallahu anh'a geldikleri zaman zannediyorlardı ki ondan daha çok İslam'ı biliyorlar. Ondan daha çok adildiler. O yüzden ne diyorlardı Ali'ye? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer ki şirk koşarsan ey Ali senin amellerin boşa çıkar. Ve husrana uğrayanlardan olursun. Ya behey cahil adam sen Ali radıyallahu anh'tan daha mı iyi dini biliyorsun? Hani bu fırkalara karşı nasıl davranması gerekiyor, neler yapması lazım? Daha mı iyi sen iyi biliyorsun? Ama cahil akıllarıyla ne yapıyorlardı? En büyük alimi bile direkt siliyorlardı. Zaten Zulhuveysir'a da böyleydi. Aklını çok beğenmiş bir cahildi. Hem heva sahibidir hem de cahil yani aklını çok beğenmiş bir cahil olunca geldi Aleyhisselatü Vesselam'a ne dedi? Taksimatını adil bulmadı haşa. Sanki kendisi çok adil. Taksimatı çok iyi biliyor. Yani İbn-i Teymi Rahimullah diyor ki burada zannetti ki onun mantığı aklı haşa Resulullah'ın aklından çok daha ileride. Ve haşa Resulullah'tan daha müttaki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haşa takvalı davranmadı, hassas davranmadı. Kendisi daha takvalı zannetti. Haricilerle de kardeşler şeytan genelde bu yönden yaklaşır. İbadetleri yapmış oldukları bazı amelleri onlara süsler. Zannederler ki dünyada en müttaki insan benim. Hatta Abdülmelik İbni Mervan diyor. Bir tane harici geldi benimle diyor tartışmaya başladı. Düşünün o zaman halife benimle tartışınca diyor neredeyse kalbim ona meyledecekti. Ve kendi kendime dedim ki Allah halim cennet sadece bunun için yaratılmış. O kadar güzel söz kullanıyor. Ve hatta dedim ki yani Allah halim bize karşı savaşılması, cihad edilmesi lazım. Bunlardan önce aslında bize karşı cihad edilmesi lazım. Daha sonra diyor Allah-u Teala diyor bu fikirlerimi yok etti dedi. Etkisinden kurtuldum. O kadar dedi güzel konuştu. O kadar kendisini böyle abid, müttaki gibi böyle gösterdi. Hatta bunlarda da bir kıssa var diyorlar. Yani bu tekfirde aşırı giden iki tane harici Kabe'ye gidiyorlar. Tam işte tavaf falan ibadet ederken böyle oturuyorlar Kabe'nin gölgesinde dinlenirken bir tanesi diğerine diyor ki ya görüyor musun bu müşrikleri diyor nasıl ibadet ediyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Bunların hepsi boş. Bunlar hepsi amelleri batıl olacak. Bunlar hepsi boş. Cennete girmeyecekler bu halde ölürlerse. Bu sefer yanındaki dedi ki yani Allah-u Teala genişliği yerlerle gökler gibi olan bu cenneti bir tek bir sana bir de bana mı yarattı? Ben senin dinini bırakıyorum dedi. Senin mezhebini bırakıyorum. Oradan ne yaptı? Ayrıldı. Yani düşün o kadar hacılar var. Binlerce günümüzde milyonlarca gidiyor. İki tanesi oturmuş görüyor musun? Yazık bu müşrikler işte şöyle ibadet ediyorlardı ama ibadetleri boştur diye şey yapıyor. Evet genel anlamda bunlarda bir cehalet hakimdir. Zaten genelde sapıtan kimseler cahillikten ve takvasızlıktan genelde sapıtıyor. O yüzden ilim kardeşler çok çok önemli. İlim öğrenmek ve özellikle de hangi ilmi rastgele ilim de değil de ehli sünnet vel cemaatin menhecini öğrenmek. İlmi öğrenirken Kur'an'ı ve sünneti selefin anladığı şekilde öğrenmek. Ona göre şey yapmak. Yoksa Kur'an-ı Kerim ben açayım, okuyayım, ondan sonra mana vereyim. Bu caiz değil. Allah korusun küfre bile insan girer. Men fesserel Kur'an'a birayı fakat kefer diyor aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'i kafasına göre tefsir eden kafir olur. O yüzden Kur'an-ı Kerim'inde kişi aklına göre konuşamaz. Sünnette aklına göre konuşamaz. Bir mesele olduğu zaman bence bu böyledir. Evet ahi teyemmüm edebilirsin. Şu abdest yapabilirsin. Caiz. Bakıyorsunuz yani bir şey bilmeyen bir insan ahkam kesmeye başlıyor. Ya da hatta şöyle yapıyor. Adam belki bu noktalarda aciz olduğunu görüyor. En basit bir meselede abdest meselesinde, namaz meselesinde, teyemmümde, işte çoraba mest meselesinde diyor ki bilmiyorum dur hocaya soralım. Niye yanlışa düşmeyelim. Ama tekfir meselesi olduğu zaman çok rahat bir şekilde şu kişi kafirdir, bu lider kafirdir, bu grup küfre girdi. Çok rahat bir şekilde ne yapıyor? Koca bir grubu binlerce mücahide beraber bir anda tekfir edebiliyor. Subhanallah senin takvan bu çoraba mest etme meselesinde çok orada müttakidin. Allah'tan korktun da aklına göre fetva vermedin. Niye peki bu tekfir gibi çok önemli hassas olan bir noktada nasıl rahat rahat konuşabiliyorsun? Bu nedir kardeşler? Şeytanın bir tuzağıdır. O yüzden yani bu noktada da uyarmak istiyorum. Hani direkt hem kendime hem bütün kardeşlerime bu tehlikeli bir noktada şeytan buradan yanaşmamalı. Ve maalesef bu hata biliyorsunuz. Ben Türkiye'de de bu işlere çok girdim. Bu meseleler çok vuku buldu. Çok soru soranlar vesaire. Yani senelerce bu şeylerle geçti yani. Dediğim gibi adam en basit meselesinde gelip soruyordu. Fakat iman küfür meselesinde gelip sormuyor. Hatta direkt tekfir de ediyordu. Diyor ki Musa Hoca zaten müşriktir ama şu noktada bir istifade edelim. Geliyor mesela evlilikle ilgili soruyor. Subhanallah ben biliyorum tekfir ediyor beni. Ona rağmen gelip ne yapıyor? Evlilikle ilgili soru soruyor. Yanlış yapmayayım. Niye peki iman küfür meselesinde yine sormuyorsun? Ben demiyorum bana sor ama sor ulemaya sorarsan sapıtmazsın. Ama birçok noktada maalesef bakıyorsun kafasına göre ahkam kesiyor, tekfir ediyor, bilmem ne yapıyor. Ve gerekirse mesela şeye kadar da gidiyor yani. Kanını dökmeye, malını almaya. Allah korusun. Üçüncüsü bunlarda kuvvet, şecaat vardır. Sertlik vardır. Ve savaşta da savaşçı insanlardır. Yani böyle bir hasletleri var. Birçok kişi de zaten yani haricilere aldanmasının sebebi de savaşçı olmaları artı medyayı da çok güzel kullanmaları. Bundan da ne yaptılar? Birçok kişiyi kendi saflarına çektiler fakat gidip yani gerçekle yüz yüze kalınca çıkmak istediler bir kısmı da bir kısmı tabii çıkamadılar. Ya hapse atıldı ya öldürüldü ya yani değişik değişik şeyler oldu ya da kaçabilen de tabii kaçtı. Yani bunu çok iyi kullandılar yani cesur olarak savaşıyorlar çünkü öyle inanıyor. Yani Ali Radyonu öldüren bir insan pişman değildi ve pişman da olmadı. Hatta İbn-i Mulcim en son öldürüleceği zaman kısas olarak Ali radıyallahu anh dedi ki eğer ki ölürsem dedi onu öldürün dedi. Dediler öldürelim mi? Hayır dedi. Ölürsem dedi o zaman onu öldürürsünüz dedi. Ali radıyallahu anh ne zaman vefat etti o hançer etkisiyle. Ondan sonra Hazreti Hasan ne yaptı? O hariciyi tam öldüreceği zaman ağlamaya başladı İbn-i Mülcim. Etrafından dediler ki sen ölümden mi korkuyorsun? Niye ağlıyorsun? Hayır dedi. Benim dilim sürekli Allah'ı zikrediyordu. Benim dilim şu anda bu ibadetten mahrum olacak, artık duracak yani. Bundan daha fazla hani şey yapamayacağım. Adamın korktuğu yok yani. Hani beni öldürseniz de ben zaten cennete gireceğim diye öyle ne yapıyor? İman ediyor. Hatta Huzeyfe radıyallahu şey yapınca bu Nehravan Savaşı'nda birisine vurduğu zaman o şey diyor, "Fistu bil cenneti ve rabbil Kabe." Kabe'nin Rabbine yemin olsun cenneti kazandım dedi Nehravan'da öldürülürken. Huzeyfe radıyallahu anh dedi ki sen öldüğün zaman akıbetinin yani cehennemde nasıl yanacağını o zaman göreceksin dedi. İtikadında yani Müslümana karşı savaşırken öldürürken öldürülse cennete girecek. Dolayısıyla niye korksun? Nasıl ki yani mücahit Müslümanda cesaret varsa bu adam da böyle yani itikad ederken o yüzden Müslümanlara karşı çok da cesur savaşıyorlar. Çünkü diyor ki mürtettir zaten öldürsem ecir kazanıyorum. Öldürürsem de zaten cennetlik olacağım. Evet, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اَلَا اِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ اُمَّتِ اَقْوَامٌ اَشِدَّاءُ اَحِدَّاءُ Ümmetimden bazı kavimler çıkacak. Bunlar şedittirler, kuvvetlidirler, demir gibi insanlar diyor. Evet. ذَلِيقَةً أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'i okudukları zaman, yani yorumladıkları zaman etkilerler. O kadar güzel söz söylerler ki başka hadislerde يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ Yani bu insanlar arasında, mahlukatın arasında peygamber yani. Mahlukatın arasında en güzel söz söyleyenin sözünden söylerler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden getirirler. Ayet, hadis, çok güzel böyle edebiyat yaparlar. Ama la yucavzu taraqihim bundan aşağıya inmez, fıkh etmezler. Ela fe iza raaytumuhum fe animuhum. Ne zaman onları görürseniz onları ne yapın? Öldürün. Summe iza raaytumuhum fe animuhum. Onları yine görürseniz yine öldürünüz. Fen ma'curu qatilahum. Onları öldüren diyor kimdir? Ecir sahibidir. İmam Ahmed rivayet ediyor. Ve yani ulema diyorlar ki bu hadis Müslim'in şartlarına göre yani sahih olan bir hadistir. Başka özellikleri kardeşler, bunlar kendi aralarında çok çabuk ihtilafa düşerler ve ihtilaf neticesinde de parçalara bölünürler. Çünkü biliyorsunuz tekfir meselesine cahil bir şekilde giriyorlar ve illaki ihtilaf olacak, beşer çünkü ihtilaf eder. Bu ihtilaflar neticesinde de hemen ne yapıyorlar? Biri diğerini tekfir ediyor, biri diğerinden ayrılıyor, akidesini sakat görüyor ve parçalanıp gidiyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onları bahsederken diyor سَيَخْرُجُوا قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ اَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ Yani son zamanlarda diyor yaşları genç. Genelde yani küçük yaşta olacaklar. Ve akılları da hafif olacak. Yani burada yaşları genç ve akılların hafif olması genelde yani çocuk yaşta daha genç olan kimseleri, yeni olan kimseleri kazanmaları. Genelde onları kendi safına geçiriyorlar. Ve dikkatliyseniz de devle burada çok şey yaptı yani. Biraz anlatıyor, bilmeyen bir insan kafir oldu bu gruplar diyerek hemen hak görüyor ve onların safına ne yapıyor? Geçiyor. Akılları ise sefih insanlar, normalde yani fakih olan kimseler değil diyor. يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ بَرِيَّ Yani en hayırlı insanın sözüyle söylerler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisini getirirler. اَمَا لَا يُجَاوِزُ اِمَنُمْ خَنَاجِرَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ Boğazlarından iman diyor, aşağıya inmez diyor. Ali radıyallahu anh döneminde tabi fırkalara bölündüler. Daha sonra yine çoğaldı o fırkalar. El-Muhakkime, El-Ezariqa, El-Necedat, El-Safariye, El-İbadiye, El-Acaride, El-Thaalibe ve buna benzer bir sürü fırkalar oldu. Ve halen de tabi böyle fırkaları var. Yani fırkaları da bölünüyorlar. Bir ara kendi aralığında da fırkalaştılar, parçalandılar. Hatta bazılarını tekfir etmeye başladı. Bir kısmını öldürmeye başladı. Ondan arasına da ne oldu? O şey düştü yani. Evet, başka bir sıfatları yaktulûne ehlel İslam ve da'ûne ehlel evsân. Putperestleri bırakırlar, İslam ehliyle ne yaparlar? Savaşırlar. Bazı mıntıkalarda kardeşler resmen nizamı bıraktılar. Nizam aşırı kafir olanlar, Şiaları bıraktılar, Rusya'yı bıraktılar, PKK'yı bıraktılar. gittiler mücahitleri öldürdüler. Halen de burada bazen ne yapıyorlar? Bunlardan bu bölgelere gelenler, bakıyorsunuz ki şeyleri bıraktılar, azılı kafirleri bıraktılar. Hatta esirleri bile bıraktılar. Kadın, çoluk, çocuk, kardeşlerini esarette bıraktılar, geldiler burada. Maalesef mücahitlere suikastlar yapmaya başladılar. Hatta bu son olaylarda da, Hama olayında da biliyorsunuz nizam onlara yol açtı ve oradan saldırıya geçtiler. Evet, kardeşler ders uzun sürüyor. Yani bu kadarla inşallah iktifa edelim. Yani kısacası kardeşler, bunlardaki var olan haslet, ilmi almazlar. Evet, yani ilimde basit insanlarlar. Ondan sonra genel anlamda işte kafirleri bırakıp Müslümanlara yönelirler. Müslümanların kanlarını dökme noktasında çok meseleyi hafife alırlar. Etraflarında alim olmaz. Alimleri çok çabuk bir şekilde dışlarlar. Kendilerini sanki yani Allah'ın seçmiş olduğu kullar olarak görürler. Sanki cennet onlar için yaratılmış. Dolayısıyla tekfirde de çok aşırı bir şekilde giderler. Yani Müslümanları samimi ne kadar, yani düşünün, sahabe bile olsa tekfir edecek duruma düşerler. Hatta o kadar aşırı gidenler oldu ki, yani haricilerden mesela kafir olanlar var. Normalde kafir değiller. Ehli sünnet onları genel anlamda tekfir etmiyor. Bazı ama alimler tekfir ediyor. Bunlardan bazı fırkalar kafir oldular. O fırkalar da niye kafir oldular? Çünkü Hazreti Yusuf'u bile şey yaptılar. Tekfir edenler oldu. Bazıları da Yusuf suresini inkar ettiler Kur'an-ı Kerim'de. Hani nasıl oluyor da haşediler tağutun yanında görev aldı. Orada işte tağutun yanında çalıştı. İşte küfür kanunlarıyla hükmetti, bilmem ne yaptı diye, böyle bir şey olamaz, iftira. Bu sure yok dediler. Ya da dediler ki yani Yusuf haşa aleyhisselam bile orada yani şey yaptı, küfre girdi, sonra tövbe etti falan diye. Düşünün yani aşırılık o kadar bir şey ki peygambere kadar bile dil uzatabiliyorlar. Aynen Zülhüveysir'e gidip peygamber aleyhisselatü vesselama yani adil ol, işte vallahi işte bu taksimatla adalet gözetilmedi yani denmesine sebebiyet verdi. Velhasıl böyle devam edip gidiyor kardeşler. Özellikle de tabii bu fikirden dikkat etmek lazım. Bazıları hamasi davranıyor. Yani buradaki hataları ve de bazı cemaatlerdeki hataları görenler, zamanında bazıları devle giderken hataları görerekten gitti. Bu demek değildir yani sen sıcaktan kurtulmak için kendini fırına atman yanlıştır yani. Ve son olarak şu İbn-i Kesir'in sözüyle bitireyim. İbn Kesir diyor ki şu ayet diyor haricileri anlatır. Kul hel nunebbiukum bil ahsarina amala. Size amel konusunda en husrana uğrayan kimseleri bahsedeyim mi? Ellezina dalla sa'yun fil hayati dunya ve hum yahsabun annahum yahsinuna sun'a. Onların amelleri diyor, dünyadaki koşturmacaları diyor hep boşa gitmiştir ve bunlar güzel amel de işlediklerini zannediyorlardı. Bunlar en husrana uğrayan insanlar. Yani ibadet eder, çalışır, uğraşır, hayatını feda eder, malını feda eder, şey yapar, koşturur, her şeyini feda eder. Ama sonunda bir bakar ki bütün ameller boşa gitmiş. Cehennemle yüz yüze geldiği zaman eyvah ben ne yaptım diyecek. Hani nasıl ki Allah'a şirk koşan bir sofi istediği kadar ibadet etse o ibadet onu kurtarır mı? Kurtarmaz. Çünkü inna Allah la yaghfir ay şirke bi yaghfir ma dun zalika limen yasha. Dolayısıyla bu adam da mesela zannediyor ki bu nedir? Mürtettir. Kalkıyor Müslümanları öldürüyor, mallarını alıyor, kadınlarını şey olarak alıyor yani cariye diye ve hatta işte kocan müşriksen gel diye boşattırıyor, evleniyor. Bir sürü belki ne yapıyor? Savaşıyor. Bunu da cihat olarak addediyor. İbn Mülcim'in dediği gibi yani ağladı yani ben Allah'ı daha çok zikredemeyeceğim diye pişman da olmadı. Bu da güzel amel işlediğini zannediyor ama kıyamet gününde bakacak ki cehennemle yani yüz yüze geldiği zaman bütün ameller boşa çıkmış. Sadece boşa da çıkmamış, bir sürü Müslümanın da kanına girmiş, namusuna girmiş, şahsiyetini şey yapmış, tekfir etmiş. Rabbim bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin. Bu sapık fırkalardan bizleri muhafaza eylesin. Ehli sünnet ve cemaat fırkasından eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.